Hem yaşadım hem de yazdım. Mete Akyol, sayfa 95. Biz yerimizi size göre tayin ederiz Sayın Cumhurbaşkanı. Görmüş geçirmiş bir cumhurbaşkanının görmeye geçirmeye henüz zaman bulamamış deneyimsizlikteki bir cumhurbaşkanına verdiği cumhurbaşkanlık dersi, cumhurbaşkanı olmayan kişilere de yararlı oldu. Cumhurbaşkanına verilen cumhurbaşkanlığı dersi, onlar için ise bir nezaket dersi oldu. Bir görgü kuralı hatırlatması oldu. Hatta kullanma fırsatları olmayan kişiler için de hiç değilse kulaklarında bulması gereken bir çift küpe oldu. Bir çift kulağın hem de sadece tekinin duyabileceği cılızlıktaki bir fısıltıyla ve de tek kişiye özel olarak verilmesine karşın bu ders, ertesi gün Mısır'daki Sağır Sultan'ın kulağına kadar gitmedi ama Ankara'daki galiba tüm politikacıların kulaklarına da girdi, kafaların içine de girdi. Bendeniz ve o yılların elektronik harikası dillere destan ses alma aygıtım, 1967 yılının 31 Ağustos günü başlayan ve aralıksız bir hafta süren yoğun bir umumi arzu üzerine saymadım ama sanırım en az 200 politikacıya ses alma aygıtımdan bu dersi dinletmek zorunda kaldım. Siz bir cumhurbaşkanısınız diye başlıyordu ses alma aygıtımdaki ders ve şöyle sürüyordu. Cumhurbaşkanı olmanız hasebiyle bir toplulukta önce sizin oturmanız gerekmektedir. Etrafınızdakileri aldırmayacaksınız. Onların nereye oturacakları sizin meseleniz olmayacaktır. Önce siz oturacaksınız. Siz yerinizi alacaksınız. Ondan sonra etrafınızdakiler oturacakları yerleri kendileri size göre tayin edeceklerdir. Haydi bakalım dediğimi aynen yapınız. Siz bir cumhurbaşkanı olarak oturunuz, yerinizi alınız. Biz kendi yerimizi size göre tayin ederiz. Ve banttan değişik bir sesin sorduğu soru duyuluyordu. Peki önce ben oturacağım paşam. Lütfen emir buyurunuz nereye oturayım? Ders veren ses bu kez sert bir biçimde karşılık veriyordu. Oturun da nereye otursanız oturun efendim. O bir mesele değildir. Mühim değildir nereye oturdunuz. O kadar mühim değildir. Kimin kime hem de ne dersi verdiği gerçi fotoğraftan da biraz anlaşılır gibi ama... İsterseniz geliniz ben sizi öykümüzün kare köküne götüreyim de oradan gelelim birlikte buraya doğru. Nasıl olsa dersimizin sonuna yetişiriz. 1967 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da öteki yıllarda olduğundan daha görkemli ve daha anlamlı bir biçimde kutlandı. Kurtuluş Savaşımızın yaşayan komutanları da davet edilmişlerdi o yıl Ankara'ya. Başta İsmet İnönü ve İstanbul Fatihi Fahrettin Altay Paşa olmak üzere Zafer Bayramı'nın onur konukları hipodromdaki şeref tribününden izlediler geçit törenini. Her yıl güven duygularıyla ordumuzun gücünü alkışlayan Ankaralılar o talihli yıl şükran duygularıyla da ordumuzun kökünü alkışlayabilme olanağı buldular. Kurtuluş Savaşı gazisi komutanlar onuruna o 30 Ağustos gününün gecesi Ankara Ordu Evi'nden görkemli bir davet verildi. Erkeklerin papyon kravat ve smokinle, hanımların ise uzun tuvaletle katılmak zorunda oldukları davette gerek komutanlar gerek eşleri hanımefendiler birbirleriyle gerçekten bir şıklık yarışı içindeydiler. O akşam özellikle Mehvibe İnönü'nün zarafetini unutamam. Eşi İsmet İnönü'nün kolunda salona girerken yargıma siz de katılın bir pamuk prensesiydi rahmetli Mehvibe İnönü. Bugüne değin içine girebildiğim, nasıl olduğunu görebildiğim dört ordu evinde de bulunan paşalar için özel bölüm Sıhhiye'deki o günlerin Ankara ordu evinde de vardı. Salon kapısından girip 4-5 belki de 6-7 adım attıktan sonra galiba mimari bir hata nedeniyle sola dönülüyordu ve iki basamaklı bir platforma çıkılıyordu. Ön bölümü iki karış yükseklikte bir parmaklıkla süslendirilen paşalar için özel bu bölüme o akşam büyük bir daire yuvarlaklığında bir masa oturtulmuş, çevresine yerleştirilen koltuklarda ise konuklar yerlerini almışlardı. Bayan İsmet İnönü ile Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı iki basamaktan çıkıp bu yüksek bölüme ulaştıklarında masanın çevresindeki koltuklarda oturan tüm konuklar mandalından kurtulmuş birer yay örneği hızla yerlerinden fırladılar, ayağa kalktılar. Başta Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Şevki Atasagun ve işgalden kurtarılan İstanbul'a 6 Ekim günü ilk giren komutan Fahrettin Altay Paşa olmak üzere özel bölümdeki tüm konuklar önce İsmet İnönü'ye sonra eşine hoş geldiniz dediler. Daha sonra da her biri kendi seçtiği koltuğa oturması için paşaların paşasına koltuk ikramı yarışına giriştiler. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanı ağırlığını koyarak bu yarışa bir son verdi ve İsmet İnönü'ye koltuk ikramı görevini tek başına kendi üstlendi. ''Böyle buyursunlar muhterem paşa hazretleri'' dedi. İsmet İnönü sakin bir sesle ve saygılı bir tavırla karşılık verdi. ''Önce siz buyurunuz lütfen sayın cumhurbaşkanım'' dedi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay asla kabul etmedi İnönü'nün bu önerisini. Olur mu hiç öyle şey Paşa Hazretleri diye diretti. Önce siz buyuracaksınız. İsmet İnönü aynı noktada takılmış bir plak düzeniyle biraz önce söylediklerini hecesi hecesine yineledi. Önce siz buyurunuz lütfen Sayın Cumhurbaşkanım dedi bir kez daha. Cumhurbaşkanı Sunay İnönü'nün önerisini kabul etmemeyi kafasına koymuştu. Yine karşı çıktı. Yo vallahi olmaz muhterem paşam diyerek dayattı. Lütfen şöyle buyurun. Karşıdan yine aynı karşılık geldi. Önce siz buyurun lütfen Sayın Cumhurbaşkanım. İsmet Paşa ısrar ederdi de Cevdet Paşa ısrar etmez olur muydu? O da ısrar etti bir kez daha. Bakınız ant veriyorum paşam. Allah aşkına önce siz buyurun. Bizi mahcup etmeyin lütfen. Birbirlerine fısıltılarla söyledikleri bu sözlerini yanılmadıkları gibi birbirleri dışında çevrelerindeki kişilerden hiçbirinin duymadığını biliyorlardı. Fakat tam ikisinin arkasında dizlerini bükerek arazi olmuş, sadece elindeki mikrofonu arkalarından omuz hizalarına kadar uzatmış bendenizi ikisi de fark edemiyorlardı. Dersin sonuna şimdi yetiştik. Kendilerini kimsenin duymadığına ve duymayacağına güvenen İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın kulağına biraz daha yaklaşarak, görmüş geçirmiş bir cumhurbaşkanı olarak karşısındaki görmeye geçirmeye henüz zaman bulamamış deneyimsizlikteki cumhurbaşkanına bir cumhurbaşkanlık dersi verdi. Siz bir cumhurbaşkanısınız diye başladı ders ve şöyle sürdü. Cumhurbaşkanı olmanız hasebiyle bir toplulukta önce sizin oturmanız gerekmektedir. Etrafınızdakileri aldırmayacaksınız. Onların nereye oturacakları sizin meseleniz olmayacaktır. Önce siz oturacaksınız. Siz yerinizi alacaksınız. Ondan sonra etrafınızdakiler oturacakları yerlerini kendileri size göre tayin edeceklerdir. Haydi bakalım şimdi dediğimi aynen yapınız. Siz bir cumhurbaşkanı olarak oturunuz, yerinizi alınız. Biz kendi yerimizi size göre tayin ederiz. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay yarı hipnotize olmuştu. Yarı şoke ve bloke olmuştu. Bir telaşın aceleciliğiyle söyleyeceklerini önce karıştırdı, sonra toparlamaya çalıştı. Peki emredersiniz önce ben oturacağım paşam. Lütfen emir buyurunuz, nereye oturayım? Ders veren görmüş geçirmiş Cumhurbaşkanı bu kez sert bir biçimde karşılık verdi. Oturun da nereye oturursanız oturun efendim. O bir mesele değildir, mühim değildir nereye oturduğunuz, o kadar mühim değildir. Cumhurbaşkanı Sunay kendine en yakın koltuğa çökercesine oturdu. İsmet İnönü onun sağındaki koltuğun arkasında durdu, eşi Mehibe İnönü'yü sağına oturttu, öteki hanımefendilerin oturmasını bekledi ve Cumhurbaşkanı'na göre kendi için tayin ettiği yere onun sağındaki koltuğa oturdu sonunda. Galiba pek keyif alamadı o özel geceden İsmet İnönü. Zaman zaman kendi kendini meşgul etti, zaman zaman da sağındaki hanımefendilerle ilgilendi bir centilmen olarak. O akşam sadece bir kulağa fısıldadığını sandığı ders ise ertesi günden sonra Ankara'nın kimi politikacılarının dilinde dostlara nakledilen bir nezaket ve görgü dersi oldu. Kimi politikacılar arasında ise kulaklara fısıldanan kıssadan hisseli bir fıkra oldu. Yıllar yılı bir fıkra olarak dolaştı durdu kulaktan kulağa. Atatürk benim mesai arkadaşımdı. Atatürk'ün her ölüm yıl dönümünde onunla ilgili bir yazı dizisi yayınlamayı gelenek durumuna getiren Abdi İpekçi, 1968 yılının Kasım'a yaklaşan günlerinden birinde pırıl pırıl bir fikirle geldi Ankara'ya. İsmet İnönü bizim gazeteye 10 Kasım için Atatürk'ü anlatacak dedi. Çok nefis bir dizi olacağına inanıyorum. Yarın saat 14'te randevumuz var. İkimizi de bekliyor. İnönü bizim gazeteyi Atatürk'e anlatacaksa bunu anlaştığı gibi, sözleştiği gibi hatta randevulaştığı gibi belli ki gazetenin genel yayın müdürü aracılığıyla yapacak. Beni ne demeye beklesin? Aslında seni İsmet Paşa değil ben bekliyorum dedi Abdi İpekçi. Çünkü sana benim ihtiyacım var. Teypini alıp yine ton masterlik yapmanı rica edecektim. Teyp denilen o sihirli aygıta sahip bir gazeteci olduğum için hatırlarını kıramayacağım meslek ağabeylerimin bu aygıtla ilgili isteklerini hep emir olarak benimsemişimdir. Bu istek, üstelik bir de genel yayın müdürü sıfatı taşıyan bir meslek abimizden gelince bir anda istek olmaktan çıkar, kaşla göz arasında büyük yerden gelen emir oluverirdi. Pembe Köşk'te İsmet İnönü o gün öğleden sonra konuğu Abdi İpekçi'ye büyük bir dikkatle Atatürk'ü anlatıyor, ben de aynı büyüklükteki bir başka dikkatle birinin sorularını ötekinin ise açıklamalarını teybe kaydediyordum. Abdi İpekçi anlayabildiğim kadarıyla bu konuda konuşmaya güçlükle razı edebildiği İsmet İnönü'yü kızdırmamak, üzmemek, hatta bu görüşmeyi evet dediğine pişman etmemek için sorularını gazeteci kimliğinin ötesinde bir diplomat yetkinliğiyle ve kıvraklığıyla soruyordu. İsmet İnönü ise yanlış bir yoruma neden olmaması özeniyle Atatürk'le ilgili her sözcüğünü kafasında birkaç kez süzgeçten geçiriyor. Ancak ondan sonra tek tek dudaklardan çıkabilir vizesi veriyordu sözcüklerine. İpekçi İnönü'ye saygısını eksiksiz koruyabilmek için, İnönü ise Atatürk'ün anısına saygısını eksiksiz koruyabilmek için birbirleriyle sanki karınca ezmeden yürüyebilme yarışı yapıyorlardı. Onların karşılıklı konuşmalarını can kulağıyla dinlerken zaman zaman kendimi finalist iki tenis ustasının bir dünya şampiyonasında son maçlarını izliyormuşum gibi bir duyguya kaptırıyordum. Her ikisinin karşılıklı oturdukları kanepenin tam ortasına yerleştirdiğim mikrofon gerek İpekçi'nin sorularını gerek İnönü'nün yanıtlarını Uher'in ağır ağır dönen makaraları arasında bantlara gönderirken gerçekte bir arşivin raflarına yeni yeni tarihsel belgeler depolanıyordu. İsmet İnönü'nün gazetede en azından 15 gün boyunca büyük bir ilgiyle izleneceğinden emin olduğu açıklamalarını dinledikten sonra Abdi İpekçi almak istediklerini almış olmasının verdiği bir rahatlıkla konuyu çok özel bir noktaya getirmek istedi. İsmet İnönü'ye Atatürk'le arasında var olduğu ileri sürülen hassas bir konuda da soru sordu. Bir devlet kuran iki büyük adam arasındaki bir anlaşmazlık ya da bir kırgınlık konusunda İpekçi taraflardan birinin ilk kez konuşmasını sağlama girişiminde bulundu. İsmet İnönü'nün işitme aygıtındaki pillerin başına işte hep böyle anlarda teknik arızalar geldiğine bir kez daha tanık olduğumu sandım. İnönü soruyla uzaktan yakından en ufak bir ilintisi bile olmayan bambaşka bir konuda açıklama yaptı çünkü. Koskoca Abdi İpekçi, koskoca İsmet İnönü'nün bu kel alaka yanıtı karşısında kalkıp da ''Paşam, paşam, ben diyorum mangal tahtası, siz diyorsunuz bayram haftası'' gibilerinden bir saptamayla onun sözünü kesecek değildi elbette. İnönü'nün bu açıklamasını tam bir İngiliz centilmeni nezaketi sergileyerek sonuna kadar sabırla dinledi. Peki İsmet İnönü soruyu niçin anlayamamış ya da duymamıştı? Ve niçin hiç de ilgisi ilintisi olmayan bir biçimde yanıtlamıştı? Aslında İnönü'nün işitme aygıtının başına bir teknik arıza gelmiş değildi. Ayrıca İnönü, İpekçi'nin nezaketinin dayanıklılık derecesini ölçmek istemiş de değildi. İsmet İnönü'nün şu anda uyguladığı gerçek diplomatik bir nezaketle topu saha dışına atmaktı sadece. Bir ömür süresince hemen her gün antrenmanını yaptığı karşılıklı konuşma tekniğini kullanmadaki üstün yeteneğiyle İnönü hem kendisine sorulan bir soruyu duymazlıktan gelerek hem de duymazlıktan geldiği soruya bambaşka bir konuda yanıt vererek karşısındaki kişiye gerçekte bu konuda konuşmak istemediği mesajını iletiyordu. İşte böylesi üstün düzeyli bir karşılıklı görüşmenin, işte böylesi hassas anlarında karşıdaki kişi de mesajı aldığının sinyalini yine diplomasi dilinin nezaketiyle veriyor, topun saha dışına atıldığının kendisi tarafından da kabul edildiğini belirtiyor demem gerekiyor ama, ı-ı, diyemiyorum çünkü. Diplomatlar ve politikacıların oluşturdukları ikili taraflar arasındaki görüşmelerde eksiksiz uygulanan bu yazılı olmayan kurallar, taraflardan birinin gazeteci olduğu ikili görüşmelerde genellikle pek aynı katılıkta uygulanmıyordu. Diplomatlar ya da politikacılar tarafından saha dışına özellikle atılan topları alıp kibarca oyuna sokmak gazeteci olan karşı tarafın görevleri arasındaydı. Bu nedenle de Abdi İpekçi, nezaketinin inceliğini göstermekten kaçınmadığı İsmet İnönü karşısında mesleğinin inceliğini de göstermekten kaçınmadı. Ve biraz önce sorduğu sorusunu birkaç sözcüğünü değiştirip yeniden sordu. Atatürk dedi, aranızdaki anlaşmazlıklar dedi, birbirinize kırgınlığınızın nedenleri dedi ve topu yeniden oyuna soktuktan sonra sabırla beklemeye başladı. İnönü gözlerini İpekçi'nin gözlerine dikti ve dikkat çekici bir süre konuşmadan öyle hareketsiz kaldı. Yeniden konuşmaya başladığında yeniden konu değiştirdiği izlenimi uyandırdı. Sizin gazetede kaç kişi çalışıyor diye bu kez kendisi bir soru sordu. Abdi İpekçi beklemediği bu soru karşısında önce şaşırdı, sonra da hafif bir tebessümle yanıt verdi. 400 kişi çalışıyor Sayın Paşam dedi. İsmet İnönü bu kez hesap sorarcasına bir ısrarla işaret parmağını Abdi İpekçi'nin yüzüne doğru sallayarak bir soru daha sordu. Bu 400 kişinin hepsiyle her konuda her zaman hemfikir misiniz dedi. Ve İpekçi'yi boş yakaladı. Abdi İpekçi yine konu değiştirmek için sorulan bir soru sanarak bu soruyu da tebessümle karşıladı. Aman Sayın Paşa mümkün mü bu dedi ve gözü birden bana takıldı. Ve sanki şikayet ediyormuşçasına bir tavırla parmağını uzattı, beni işaret etti. Başta Mete ile anlaşamıyoruz Sayın Paşam dedi. Hemen her konuda beni eleştiriyor, benimle tartışıyor. İnönü Abdi İpekçi'nin gösterdiği bana bakmadı bile. Kaşlarını çattı, yüzündeki tüm yumuşak ifadelerini bir yana attı ve sözlerinin çok iyi biçimde anlaşılmasını istediğini vurgularcasına bir ses tonuyla ve hemen her heceyi değil, hemen her harfi tane tane belirtircesine dikkatli bir diksiyonla Abdi İpekçi'ye beklediği yanıtı verdi. Atatürk benim mesai arkadaşımdı dedi. Kendisiyle her konuda, her zaman hemfikir olmam tabii ki mümkün değildi. İsmet İnönü bu iki tümceyi söyledi ve sustu. Başımı İpekçi'ye çevirdim. O da susuyordu. Dikkatle yüzüne baktım. Sık sık ve kesik nefesler alıp alıp veriyordu. Alnının sağ ve sol yanlarının üst bölümlerinde ise küçücük küçücük ter tanecikleri belirmişti. Zor zanaat idi, ağır işçilik idi gazetecilik. Belirli değerlere ve belirli kurallara saygı gösterilerek uygulandığı o evvel zaman içinde günlerde. Televizyon ekranı bağışlamaz. Belinin ortasıyla oturduğu koltuğuna gömülüp ayaklarını ise sehpanın üzerine uzatarak oturuyor mu yatıyor mu belli olmayan görünümüyle ve yan odada dünya yıkılsa kılını bile kıpırdatmayacağı umursamaz tutumuyla bir televizyon seyircisi yeryüzündeki canlılar türleri içinde en hoşgörülü olanıdır ama gözlerini ayırmadan diktiği ekranda yıllardır karşı karşıya oturup tek yönlü de olsa bir dostluk ilişkisi kurduğu sunucunun bir hatasını yakalamaya görsün. Dünyanın en hoşgörülü bu canlısı göz açıp kapayıncaya kadar bir süre içinde karakter değiştirir. Bir anda dünyanın en bağışlamasız canlısı oluverir, çıkar. Bir spor spikerinin yıllar önce ağzından fırlamasını engelleyemeyip mikrofonu kaçırdığı "Vay anasını sayın seyirciler" coşkusunu bugüne değin hangi seyirci bağışlamış ve unutmuştur? Radyo ve televizyonlarımızdaki birçok spor spikerine önce hocalık yapan, sonra yöneticilik yapan, daha sonra da her birini meslektaşı yapan ünlü Aydın Köker bile 90 dakika boyunca örnek bir yetenekle naklettiği bir maçı son saniyede ağzından kaçan fakat dinleyicisinin gözünden kaçmayan bir dil sürçmesiyle hakemi önce düdüğüne baktırtarak sonra da ona saatini çaldırtarak bitirtmiştir. Televizyon seyircisinin hata bağışlamayan katı tutumunun hedef tahtası televizyon sunucusu ise bir tebessümü bile saygısızlık sayan belirli bir terbiye anlayışının katı kalıpları arasında sığışmak zorunda kalıyor. Bu sığışma çabaları da zaman oluyor. Böylesi katılıktaki terbiye kalıplarının herhalde eklem yerlerinden sızıveriyor ve adına da milyonlarca kişinin karşısında işlenmiş hata deniliyor. Şimdi şükürler olsun videoya ve banda. Televizyonculukta can kurtaran simidi olarak baş tacı mevkine oturtulan video aygıtı ve video bandı sayesinde ekrana hata yansımıyor artık. Çekim sırasında yapılan tüm hatalar çünkü kol kırılır yen içinde kalır formülüyle tek tek ayıklanıp yok ediliyor. Televizyonumuz henüz video kullanmaya başlamadığı o emekleme yıllarında yayınlarını bugünkü gibi bantlı değil, o günkü gibi canlı ve tabii biraz da hatalı yayınlıyordu. Haberler dışında hemen hemen tüm canlı programların olabildiğince az hatalı ya da olabiliyorsa eğer hiç hatasız yayınlanabilmesi için prova yöntemi uygulanıyordu. Canlı yayında yapılabilecek olası hatalar prova çekimlerinde yapılıyor ve canlı yayında yinelenmemek üzere orada işlendikleri provada bırakılıyordu. Bizim meşhur Ankara'daki meşhurlar programını da canlı yayından 3-4 saat önce titiz bir provadan geçiriyor ve elimizden dilimizden gelebildiğince canlı yayında az hatalı ya da hatasız bir biçimde sunmaya çalışıyorduk. Kimi çok özel konuklarımızın çok özel durumlarını ise yayında yapılan hata sanılmasın diye yayının başında açıklıyorduk seyircilerimize. Tanınmış şair Ümit Yaşar Oğuzcan'la yaptığım röportajda da böyle bir açıklamayla başladım. Bu akşamki konuğumuz ünlü şair Sayın Ümit Yaşar Oğuzcan. Bu özelliğini bilmeyenler için söylüyorum, kekemedir. Hatta kendi ifadesiyle söyleyeyim, Sayın Ümit Yaşar Oğuzcan biraz ileri derecede kekemedir. Röportajımız süresince takıldığı kelimeleri söylemesinde hatta atlamasında kendisine yardımcı olacağım. Açıklamamı yapıp seyircilerin hoşgörüsüne sığındıktan sonra röportaja balıklama girdim. Makineli tüfek ateşi soruları sormaya başladım ve hayret. Karşı cepheden de makineli tüfek yanıtlarıyla karşılaştım. İleri derecede kekeme Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kekemeliği bir anda yok oldu. Tüm sorularımı dört nala koşan bir at hızıyla yanıtlıyor, imrenilecek bir akıcılıkla konuşuyordu. Seyircilerden biri ekrandan kafasını soksa ve hani bu adam hem de ileri derecede kekemeydi diye benden hesap sorsa verecek yanıtım olmadığı için bu kez ben kekelemeye başlayacağım. Sanki canlı yayında bağışlanmaz hatalar üstüne yeni yeni hatalar yapıyormuşum gibi sıkıntılar içinde boğuluyordum. Bir dostuna merhabasını bile en az 4-5 taksitte söyleyebilen Ümit Yaşar Oğuzcan ise yaşamında belki de ilk kez kekelememesinin sevinciyle coştu coştu. Kendini frenleyemedi. Coştukça konuştu, konuştukça coştu. Ve coşkusundan televizyon stüdyolarında yapılmaması gereken bir şey yaptı. Cebinden sigara paketini çıkardı, bana bir sigara ikram etti. Zaten şaşkınlıklar içerisindeydim. Onun bu hareketi karşısında daha da bir şaşkınlık içerisine girdim. Teşekkür ederim, almayayım dedim. Kendisine bir sigara çıkarttı paketten. Cebinden de kibritini çıkardı ve oh, apostolün kahvesinde keyif çatıyor sanki. Sigarasını fosur fosur içiyor, dumanlarını püfür püfür savuruyordu. Ağzım sulanarak baktığımı görünce paketine yeniden davrandı, yeniden ikramda bulundu. Hiç içmiyorsun sanmıştım ama şimdi hatırladım, içiyorsun dedi. Yaksana bir tane de sen canım. Kibarca geri ittim sigara paketini. Çok teşekkür ederim fakat dedim, babamın önünde içmiyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan başını dört yanına çevirdi ve stüdyoda babamı aradı gözleriyle. Hani nerede baban dedi, göremiyorum. Karşımızdaki üç objektiften birini işaret ettim. İşte bu objektifin uzanıp gittiği uzun ince yolun sonundaki ekranın karşısında dedim. Biz onu göremiyoruz ama o bizi görüyor. Pek çok keyiflendi bu espriden Ümit Yaşar Oğuzcan. O uzun ince yolun sonundaki bir başka ekranın karşısında da Sayın Başbakan Süleyman Demirel var değil mi dedi. Herhalde dedim, umarım seyrediyordur bizi. Ümit Yaşar kesin konuştu. Biliyorum biliyorum seyrediyor dedi. Bu program için Ankara'ya geleceğimi duyunca akşama davet etti beni. Başbakan Demirel demiş ki, nasıl olsa programı seyredeceğim, bittikten 5 dakika bilemedin 10 dakika sonra gelmiş olursun nasıl olsa demiş. Ümit Yaşar Oğuzcan sular seller akıcılığında konuşuyor olabilmesinin coşkusuyla bir yandan sigarasını keyifle tüttürürken kuşkusuz aynı coşkunun inanılmaz etkisiyle ekranı özel bir işi içinde kullanmamı istedi benden. Sayın Demirel'e buradan bir not verebilirsen çok memnun olurum dedi. Program bittikten 5 dakika sonra yanında olacağımı bekliyordu. Galiba biraz gecikeceğim. 10 dakika falan sonra orada olabileceğim. Başbakan Demirel'e mesajını nasıl olsa vermişti. Onu hatırlattım. Olsun dedi. Fakat sen resmen bildirmiş olursan daha iyi olur. Zaten programın sonuna gelmiştik. Seyircilere iyi akşamlar dileklerimi sunduktan sonra konuğumun isteğini de yerine getirdim. Kusura bakmayın Sayın Başbakan, 5 dakika geç kalacak Ümit Yaşar Oğuzcan dedim ve programı bitirdim. Ümit Yaşar Oğuzcan birden yerinden fırladı, kollarını boynuma doladı. Şairle konuşa konuşa sen de şair oldun bak dedi, nasıl da buldun yerleştirdin o kafiyeyi. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kekelemeden söyleyebildiği son iki cümlesi bunlar oldu. Programın çok çok güzel olmasından ötürü tüm iştenliğiyle beni kutlamak isterken de sözlerinin birbiri arkasından aynı akıcılıkta geleceğini sandı ama olmadı. Kamera karşısında heyecanının giderek sakinleşmesiyle birlikte konuşmasının akıcılığı da giderek yok oldu. Yine kekelemeye başladı. Çok çok çok çok güzel bir pu pu pu. Ben yardım ettim. Program dedim. O devam etti. Program o oldu dedi. Onun hece hece nefes nefese söylediklerini bir solukta özetleyeyim. Programın başarısının da güzelliğinin de tek nedeni akıcılığıymış. Bu görüşünü açıkladı hece hece kekeleyerek. Gerek gazetelerde gerek televizyonda bugüne değin röportaj yaptığım yüzlerce kişinin büyük bir bölümü kimi halkının karşısına çıktığı için, kimi görüşlerini herkese duyurabilme olanağına kavuştuğu için heyecanlanmışlardır, sevinmişlerdir, mutlanmışlardır ama o yüzlerce kişinin içinden biri bile özellikle ekranda Ümit Yaşar Oğuzcan kadar heyecanlanmamıştır, onun kadar sevinmemiştir, onun kadar mutlanmamıştır. Halkının karşısına çıktığı, görüşlerini herkese duyurabildiği bir akşam değildi sadece o akşam onun için. Tüm yaşamında kekelemeden konuşabildiği o unutulmaz 25 dakikanın yer aldığı akşamdı da, o unutulmaz akşam Ümit Yaşar Oğuzcan için. Gözünden hiçbir hata kaçırmayan, yakaladığı hatayı ise hiçbir zaman bağışlamayan televizyon seyircisi, kendine sorarsanız her şeyi gören, her şeyi bilen adamdır ama kameralar arkasında meydana gelen böylesi duygusal olayların ekrana yansıyan sonuçlarına bakıp da özünü göremediği olayın elbette nedenini de bilememektedir. Kimi görüntüler ise tümüyle yanlış izlenimler uyandırır seyircide. Zaman olur, görüntüye kanıp can dostu iki kişiyi kolaylıkla can düşmanı iki kişi bile sanabilir. Değerli halk insanı, ünlü ressam, fotoğrafçı ve röportaj yazarı Fikret Otyam'la 1970 yılında yaptığım televizyon röportajını seyreden seyircilerin büyük bir bölümü Otyam'la beni o günlerde can düşmanları sanmışlardır. Oysa Otiyam'la ben o günlerde de bugünlerde de hep can dostları olmuşuzdur, can dostları kalmışızdır. Ankara'daki Meşhurlar programında canlı olarak yayınlanacak röportajımızın prova sırasında da can dostluk ve bu can dostluğumuza sığınarak ufak bir şaka yaptım Otiyam'a. Katır sırtında Nemrut Dağı'na çıkarken verdiği bir mola sırasında çekilen fotoğrafı gelmişti ekrana. Otiyam fotoğrafla ilgili bilgi verdi. Nemrut Dağı'na çıkarken verdiğim bir mola anını gösteriyor bu fotoğraf dedi. İki küçük rehberim, ben ve Katır'ım görülüyoruz. Fotoğrafın bir yanında Otiyam, öte yanında da Katır'ı duruyordu. Nasıl olsa provadayız ya, nasıl olsa Otiyam'la can dostuyuz ya, şakanın tam sırasıydı. Sağdaki sizsiniz değil mi diye sordum saf saf. Fikret Otiyam'ın pof sesiyle beklediğim kahkahası boğum gürültüsüyle patladı ve makineli tüfek ateşi gibi kesik kesik ve durmaksızın devam etti. Bir dakika, üç, dört, beş dakika bekledik. Otiyam'ın kahkahalarında hala bir tempo yavaşlaması yok. Onuncu dakikayı da geride bıraktığımızı görünce işin renginin değişir gibi olduğunu da gördük. Teşhis etmek için doktor olmaya gerek yok. Fikret Otiyam kesin bir gülme krizine tutulmuştu ve bir türlü atlatamıyordu bu krizi. Bina içine kabloyla kapalı devre yayınlanan provayı ve tabii Otiyam'ın gülme krizini de odalarındaki ekranlardan izleyen TRT yöneticileri birbirleri ardı sıra stüdyoya inmeye başladılar. Bir yönetici doktor çağıralım diyor. Televizyon binasında olay çıkmasını istemeyen bir başka yönetici ise can kurtaran çağırsak da hastanede baksalar durumuna biçiminde akıl veriyordu. Birkaç yönetici ise gözlerini bana dikmişler, seni gidi katil seni diyen bakışlarıyla beni suçluyorlardı. İmdadımıza yine programımızın yapımcısı ve yönetmeni Ayla Erdemli yetişti. Stüdyoya fırtına gibi girdi ve konukluğuna filan bakmayıp Fikret Otyam'a asker gibi emir verdi. Lütfen sağ elinizin baş parmak tırnağına bakınız Fikret Bey dedi. Tırnağınıza dikkatlice bakın ki gülmeniz hemen kesilsin. Otiyam emri uyguladı. Sağ elinin baş parmak tırnağına dikkatlice baktı ve hayret, o an kesildi gülmesi. Ayla Erdemli sadece provadaki krizi gidermekle kalmadı, canlı yayında meydana gelebilecek olası bir krizin de önlemini aldı. Yayında aynı tehlikeyle karşılaşabiliriz dedi. O nedenle bu fotoğrafı kullanmayacağız. Yayında Otiyam'la ben de kendi özel önlemlerimizi aldık. Göz göze geldiğimizde bu kez ikimiz birden gülme krizine tutuluruz korkusuyla canlı röportajımızı birbirimizin gözlerine bakmadan yaptık. Bu önlemimizde ikimiz de o kadar ileri gitmişiz ki göz göze gelmeyelim derken birbirimizin yüzüne bile bakmadan konuşmuşuz tüm program boyunca. Ve bu görüntümüzle seyirci üzerinde iki can düşmanı izlenimi uyandırmışız. Televizyon seyircisi belinin ortasıyla koltuğuna gömülür, ayaklarını sehpanın üzerine uzatır ve sanki dünyayı umursamıyormuş gibi bir görünümle ekranın karşısında yerini alır ya. Hayır, yerini değil, mevziğini alır. İşte o mevziğinden yakalar, vay anasını seyirciler coşkusunu ağzından kaçıran spikeri. O mevziğinden yakalar, hakemi önce düdüğüne baktırıp sonra saatini çaldıran spikeri. Fakat asla farkına bile varamaz kamera arkasında olup bitenlerin. Çünkü her televizyon seyircisi kendine sunulanla ve kendine sunulduğu kadarıyla yetinmek zorundadır ve galiba bunun bile farkında değildir. Kasım Güley'in Ayısı TV'de. Ankara Deneme Televizyonu'nun sadece Ankara Belediye sınırları içinde yayın yapabildiği emekleme günlerinde bendenizde artık Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar uzanan bir yarım dünyayı kucaklayabilen şimdiki dev TRT televizyonunda bugün yaptığım işin aynını yapıyordum. O günlerde de ünlü kişilerle haftada bir kez stüdyoda bir araya geliyor, onlarla da aynen bugün olduğu gibi adına kiminin sohbet dediği, kiminin röportaj dediği, bu işleri pek çok bildiklerini her fırsatta kanıtlamak gereksinimi duyan kişilerin kullandıkları Amerikanca deyimiyle talk show, bilimsel adlı karşılıklı konuşmalar yapıyordum. 24 yaşındaki televizyonumuzun emekleme çağında yaptığım iş ile bugünün büyümüş, büyümüş de kocaman olmuş televizyonda yaptığım iş birbirinin aynıydı ama bu işleri emekleme günlerindeki deneme televizyonunun sunuş yöntemi ile olgunluk çağındaki televizyonun sunuş tekniği arasında en azından amatörlük ile profesyonellik arasındaki kadar büyük bir fark vardı. Adı Ankara'daki meşhurlar olan o emekleme günleri programımızı canlı olarak sunuyordum. TRT'nin haberler, naklen yayınlanması gereken spor karşılaşmaları ve benzeri özellik taşıyanları dışındaki tüm programlarını batıda da doğuda da uygulanan çağdaş yayıncılık kuralları doğrultusunda banttan yayınlanması bugün için sıradan bir teknik olaydır ama 20 yılı aşkın bir süre önce bizim gözümüzde bu olay ancak batı televizyonlarında uygulanabildiğini duyduğumuz tekniğin olağanüstü bir aşamasıydı. İşte bu nedenle ben de televizyonumuzun emekleme günlerinin Ankara'daki Meşhurlar adlı haftalık röportaj programını mecburen ve de mecburiyetten genellikle canlı olarak sunuyordum. Filme çektiğimiz 3-4 programın dışındaki canlı yayınlarda ise tehlike ipini zaman zaman oynatıyor, gerçekte cambazhanelerdeki iplerin tehlikesinden daha çok tehlike yüklü canlı yayın tehlike ipi üzerinde yaptığım cambazlıklarla TRT yöneticilerinin yüreklerini ağızlarına getiriyordum. Canlı yayında ağza yürek getirmek konusunda TRT'de 3 sabıkam vardı. Biri çok büyük, öteki şöyle böyle büyük, bir başkası ise benim suçumdan kaynaklanmayan sabıkalardı bunlar. Çok büyük olan sabıkama ünlü politikacı Kasım Gülek'le yaptığım röportajda sahip oldum. Kasım Gülek'in Dillere Destan Kütüphanesi'ni, bakır sini ve sahan koleksiyonunu, arada sırada yakıldığı ileri sürülen şöminesi ile çevresindeki kilimli koltuklarını da göstermek istedik ekranda. Ve bu nedenle bol bol fotoğraf çekmek için programın yapımcısı Ayla Erdemli ile birlikte Güleklilerin evine gittik. Bahçe içindeki 2 katlı evin uzaktan bir fotoğrafını çektim. Bahçeden geçip eve yaklaştığımızda evin giriş kapısı yanında 1,5 metre uzunlukta yer tutan büyüklükteki harflerle Kasım Gülek yazılı olduğunu gördük. Bir de bunun fotoğrafını çektim. Kapıyı açan bir ev görevlisi bizi içeri aldı. Burası antre denilen evin giriş bölümüydü. Karşımızda bir başka kapı daha vardı. Fakat o ikinci kapıyı gören kimdi? Hemen yanı başımızda arka ayakları üzerinde ayağa kalkmış bir toros ayısı havaya kaldırdığı kollarıyla üzerimize saldırmaya, uzun uzun tırnaklarıyla yüzümüzü gözümüzü sırtımızı göğsümüzü delik deşik etmeye ve bir karış açılmış ağzındaki sivri sivri dişleriyle ise bizi afiyetle yemeye hazır bir durumda burnumuzun dibinde duruyor. Ayla Erdemli anne diye çığlık atıp bayılacağı yerde Mete Bey diye bağırdı bana sarıldı. Utanmasaydım ya da daha önce davranabilseydim büyük bir olasılıkla ben Ayla Hanım diye bağırıp ona sarılabilirdim korkudan. İkimiz de birbirimize tutunmuş tir tir titrerken görevli kişi ikinci kapıyı açtı ve bize evin salonunu gösterdi. Kapının önünde Kasım Gülek duruyordu. Onun birkaç adım gerisinde ise salonun ortalarına doğru bir yerde eşi Nilüfer Güley'i gördük. İkisinin de konuklarını bekledikleri duruş biçimlerinden ve ev sahiplik özelliklerinin kendilerine özgü sıcaklıktaki yaklaşımlarından belli oluyordu. Programımızda kullanmak üzere Gülek ailesinin evinde çeşitli fotoğraflar çektim. Bu fotoğraflar arasında Kasım Gülek'in salon kapısı önünde konuklarını karşılayış pozu da vardı. Bir de kuşkusuz son derece ilginç olduğu için giriş bölümündeki hem de insanın üstüne atlarcasına pozunda içi doldurulmuş toros ayısının fotoğrafını da çektim. Birlikte programın giriş bölümünü hazırladıktan sonra Ayla Erdemli yönetim odasındaki özel bir makineye bu fotoğrafları ekrana geliş sıralarına göre arka arkaya dizdi. Ben de sıralarına göre fotoğrafların konularını önümdeki kağıda not ettim. Program başladığında ekranda önce ben görünüyor ve şöyle diyordum. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki konuğumuzu ekranlarımıza getirmeden önce şimdi hep birlikte biz onun evine gideceğiz ve kendilerine kısa bir ziyarette bulunacağız. Benim bu açış cümlelerimden sonra ekranda Gülek ailesinin evini uzaktan gösteren ilk sıradaki fotoğraf görülüyordu. Ekranda bu görüntü dururken ben konuşmaya devam ediyordum. Ziyaret edeceğimiz ev işte burada. Şimdi biraz daha yaklaşalım ve bakalım kimi ziyarete gelmişiz birlikte onu görelim. Ekrana bu kez sıradaki ikinci fotoğraf geliyordu. Bu fotoğrafta ise evin giriş kapısı ve yanındaki kocaman uzunluktaki Kasım Gülek yazısı görülüyordu. Ekranda bu fotoğraf yer alırken ben konuşmamı şöyle sürdürüyordum. Oo, hiç de yabancısı olmadığımız bir kişinin evine gelmişiz. İsterseniz kapı zilini çalalım ve yine hep birlikte içeri girelim. Ben son sözcüğümü söyler söylemez bu kez arka ayakları üzerinde ayağa kalkmış sonuna kadar açılmış ağzındaki sipsivri dişleriyle ve insanın yüzüne doğru uzattığı kartal gagası tırnaklı pençeleriyle seyircinin üstüne atlamaya hazır durumdaki toros ayısı yer alıyordu ekranda. Ve ben şaşırmış gibi yaparak devam ediyordum. Aman bu da ne? Sayın seyirciler, ürkütmemek için lütfen sessizce geçelim onun önünden ve... Tam bu sırada giriş bölümündeki ikinci kapıdan evin salonunu ve salon kapısının hemen yanında da konuklarını karşıladığı pozunda Kasım Güley'i gösteren fotoğraf geliyordu ekrana. Ve ben konuşmaya devam ediyordum. Ve işte ev sahibimiz Sayın Kasım Gülek. Hep birlikte biraz önce evine konuk olarak gittiğimiz Sayın Gülek. Ekranda yine ben görülüyordum ve cümlemin öteki yarısını tamamlıyordum. Gerçekte bu akşam bizim konuğumuzdur. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Kasım Gülek. Ve Kasım Gülek ekranda bu kez fotoğrafıyla değil canlı görüntüsüyle yer alıyor. Programda çok zaman karşılıklı konuşmamızla arada sırada da daha önce evde çektiğimiz ilginç bölümlerin fotoğraflarıyla sürüp gidiyordu. Televizyonumuzun videosuz günlerinde hazırlanan stüdyo programlarının ilginç bir özelliği de konukların yayın saatinden 3-4 saat önce stüdyoya davet edilmeleri ve 3-4 saat sonra yayınlanacak programın bir provasının yapılmasıydı. Cumartesi akşamları saat 21.05'te başlayan 25 dakikalık Ankara'daki Meşhurlar programının provası ise yayın günü saat 17 ya da 18'de yapılıyordu. Kendilerinin ünlü kişi üretmeye henüz başlamadıkları, sinemanın, tiyatronun, sporun ve siyasetin ünlü kişilerini ise yakından görmeye henüz alışık olmadıkları o emekleme günlerinde televizyonun gece bekçisinden temizlik işçisine kadar tüm çalışanları hem programın provasını seyretmek hem de Kasım Güle'yi yakından görebilmek için binadaki tüm ekranların karşısında yerlerini almışlardı. Hazır mı Mete Bey? Ben hazırım Ayla Hanım. Konuğumuz da hazırlar mı acaba Mete Bey? Konuğumuz da hazırdı. Yayın, daha doğrusu sadece bina içine yapılan kapalı devre yayın bir başka deyişle prova başlayabilirdi. O halde başlayalım. Haydi bismillah. Marş düğmesi etkili duamı içimden yaptıktan sonra dudaklarımdan programın ilk cümleleri döküldü. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki konuğumuzu ekranlarımıza getirmeden önce şimdi hep birlikte biz onun evine gideceğiz ve kendilerine kısa bir ziyarette bulunacağız. Benim bu sözlerimden hemen sonra ekranda Gülek ailesinin evlerini uzaktan gösteren fotoğrafları görüldü. Ben anlatmaya devam ettim. Ziyaret edeceğimiz ev işte burada. Şimdi biraz daha yaklaşalım ve bakalım kimi ziyarete gelmişiz. Birlikte onu görelim. Bu sözlerimden sonra ekrana sıradaki ikinci fotoğraf geldi. Evin kapısının hemen yanında 1,5 metre uzunluğunda yer tutan Kasım Gülek yasının bu fotoğrafı ekranda yer alınca ben konuşmamı önceden hazırladığım biçimde şöyle sürdürdüm. Oo, işte yabancısı olmadığımız bir kişinin evine gelmişiz. İsterseniz kapı zilini çalalım ve yine hep birlikte içeri girelim. Hazırlıklarımıza göre ben bu sözleri söyledikten sonra ekrana evin giriş bölümündeki Toros ayısının ne pozda olduğunu biraz önce anlattığım fotoğrafı gelecek ve ben de aman bu dene ürkütmemek için önünden lütfen sessizce geçelim diyecektim. Takım çalışmamızda Ayla Erdemli kendi payına düşen görevi başarıyla yaptı ve ekrana sıradaki Toros ayısı fotoğrafını gönderdi. Ben ise ekranda ayı görülürken nasıl yapmışsam yapmışım, ayı fotoğrafıyla ilgili konuşmayı atlayıvermişim. Vallahi hiç farkında olmadan bir sonraki fotoğrafla ilgili konuşmamı yapıvermişim. İşte ev sahibimiz Sayın Kasım Gülek. Birlikte konuk olarak gittiğimiz Sayın Kasım Gülek gerçekte bu akşam bizim konuğumuzdur. Onu size bu akşam hiç de bilmediğiniz yönleriyle, ilk kez duyacağınız özellikleriyle tanıtacağız. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Kasım Gülek. Hazırlıklarımıza göre ben Kasım Güley'e dönüp de kendisine hoş geldiniz derken kamera ikimizin karşılıklı görüntüsünü ekrana yansıtıyor olacaktı. İşin bu bölümünü kendisi de bilmesine karşın, peki o halde şimdi niye hoş bulduk demiyordu Kasım Gülek? İçimden Allah'tan canlı yayında değiliz de provadayız diye şükrettikten sonra Kasım Güley'i yeniden selamladım. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Kasım Gülek. Allah Allah! Sayın Kasım Gülek benim hem de ne iştenlikle söylediğim hoş geldinizime hoş bulduk yanıtı vermemekle kalmıyor. Üstüne üstelik bir de uçlarını gözlerinin arasına pike pozisyonda getirdiği kaşlarıyla çatık çatık kızgın kızgın da bakıyordu bana. Kamera şokuna mı girmişti ne? Sayın Gülek, Sayın Gülek. Sayın Gülek yayından kurtulmuş ok gibi fırladı yerinden. Çok rica edeceğim bu noktada vazgeçelim her şeyden dedi. Onun bomba gibi patlayışından programımızın provasının devam etmediğini nihayet anlayabildim de tüm bunların nedenini bir türlü anlayamadım. Fakat Sayın Kasım Bey dedim ne oldu ki? Kasım Bey öfkesinin ikinci fünyesini de çekti, bir bomba gibi daha patladı. Daha ne olacaktı ki Sayın Mete Bey dedi, ekrana bir Toros ayısı fotoğrafı getiriyorsunuz ve işte bilmediğiniz yönleriyle tahmin edemeyeceğiniz özellikleriyle Kasım Gülek diyerek beni takdim ediyorsunuz. Daha ne yapacaksınız ki? Ne olup bittiğini anlayabilmek için stüdyodaki arkadaşlara baktım. Stüdyo şefini göremedim, arazi olmuştu, ortalarda yoktu. Kameralarının başında olmaları gereken 3 kameraman arkadaşa bakayım dedim, onlar da yoktu görünürlerdi. Üçü de kameraların altına yığılmışlar, sırtlarını kameraların sehpalarına dayamışlar, bir yandan katıla katıla gülüyorlar, sesleri çıkmasın diye de bir yandan elleriyle ağızlarını kapatmaya çalışıyorlardı. Tam o sırada kapı açıldı ve yönetim odasından fırlayıp koşa koşa aşağı inen Ayla Erdemli girdi stüdyodan içeri. Kasım Bey, kurtar beni Ayla Hanım dercesine bir can yanmışlığıyla yönetmenimize sarıldı. İş ilişkilerinde katı ciddiyeti yetmezmiş gibi üstüne üstlük dostluk ilişkilerinde bile hemen her zaman aynı katılıktaki ciddiyetini sürdüren Ayla Erdemli ancak bu ciddiyetiyle yenebildi Kasım Güley'in öfkesini. Lütfen kimse paniğe kapılmasın dedi otoriter ses tonuyla. Canlı yayında aynı hatanın tekrarlanması ihtimalini göz önüne alarak o fotoğrafı yayından kaldırıyorum. Kasım Bey, siz lütfen koltuğunuza oturun, provayı baştan alıyoruz. Kameraman arkadaşlar, siz de lütfen kameralarınızın başına. Ayla Erdemli baştan alınacak provayı yönetmek üzere yönetim odasına girerken bana döndü. Tekrar ediyorum Mete Bey dedi, aynı hatayı bir kez daha yapmamanız için o fotoğrafı iptal ediyor, yayından kaldırıyorum. Hangi fotoğrafı diye sormanın tam sırasıydı ama yeri değildi. Kasım Gülek'le röportajımızı o akşam o fotoğraf olmaksızın yaptık. Tüm seyircilerimizin ilgiyle izledikleri Ankara'daki Meşhurlar programını özellikle o akşam TRT yöneticilerinin ay şimdi bir şey oldu, ay şimdi bir şey olacak kuşkusuyla yürekleri ağızlarında seyrettiklerini aradan birkaç ay geçtikten sonra hem de kendilerinden öğrendim. Bizim işte de yağmurdan kaçarken doluya tutulmak vardır. Aynı TRT yöneticilerini bir yıl sonra ellerini açmışlar Allah'a şükrederlerken gördüm. Ankara'daki Meşhurlar programında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la röportajımı canlı yapmama izin vermeyip önceden filme çektirdikleri için yatıp kalkıp şükrediyorlardı Allah'a. Sayfa 126. Bizim zamanımızda askerlik çok şerefli bir meslekti. Televizyonun ilk kez yayın yaptığı 31 Ocak gecesi televizyoncular tarafından doğum günü ilan edilmişti. Televizyon yöneticileri ise doğum gününün her yıl dönümünü televizyon çalışmalarıyla birlikte sazlı, sözlü ve dans sözlü, yemekli, içkili ve eğlenceli bir gecede kutlamayı gelenek haline getirmişlerdi. Televizyon yöneticilerinin gelenek haline getirdikleri bir başka özellik ise her yıl dönümü gecesi ekrana alışılagelmiş programların dışında alışılagelmemiş ilginçlikte programlar da getirmekti. 1970 yılının 31 Ocağı'nın cumartesi gününe rastladığını görünce TV'nin doğum günlerinin alışılagelmemişlik modasına ben de uydum ve 2 yıla yakın bir süredir her cumartesi akşamı genellikle tiyatro, sinema ve ses sanatçılarıyla röportajlar yaptığım Ankara'daki Meşhurlar programına bu doğum yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'ı konuk etmeyi önerdim. Televizyon Daire Başkanı Mahmut Tali Öngören bu önerimi koşullu kabul etti. Cumhurbaşkanı Sunay'la röportaj yapabilirsin ama önceden filme çekilmek koşuluyla dedi. Yoksa Cumhurbaşkanı'yla stüdyoda canlı yayına çıkacağını sanıyorsan şimdiden unut bunu. Mahmut Tali Öngören sırtında taşıdığı yılların deneyimiyle mesleğin hem içinden geliyordu hem de televizyon yayıncılığı ve tekniği konusundaki kitaplarıyla ve üniversitede verdiği dersleriyle mesleğin hocalarının başında geliyordu. Onun için kül yutturmak konusunda pek başarılı olamıyorduk yöneticinin içimizden biri olanı karşısında. Başkanımız, ağabeyimiz ve hocamız Mahmut Tali Öngören bu üç sıfatının verdiği mesleksel hakla üç canlı yayın sabıkamdan ikisini hatırlattı. Ekrana Toros ayısı getirip sonra da Kasım Gülek diye sunmanı yeni yeni unutmaya çalışıyorum dedi. Ayrıca Fikret Otyam'a yaptığını da unutmuş değilim. Aslında Fikret Otyam'a yaptığım öyle pek büyütülecek bir olay değil, masum bir dost şakasıydı. 4 saat sonra başlayacak canlı yayın röportajın provası sırasında Fikret Otyam beraberinde getirdiği fotoğraflarından birini daha gösterdi ekranda. Katır sırtında Nemrut Dağı'na çıkarken sağ tarafında katır, sol tarafında da Otyam görülüyordu. Bir dost şakası yapayım dedim ve soldaki sizsiniz değil mi diye sordum Otyam'a. Provadaki bu şakayı duyar duymaz Otyam'ın kahkahası pof diye değil bom diye bomba gibi patladı ve makineli tüfek ateşi gibi kesik kesik ve durmaksızın sürüp gitti. Önlenemez bir gülme krizine tutuldu Otyam. Bunun baş suçlusu da ben ilan edildim. Ağızları Kasım Gülek ve Fikret Otyam sütünden yanan TRT yöneticileri haklı olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay yoğurdunu üfleyerek yemek istediler. Çankaya Köşkü'ne resmi başvuruda bulunduk ve televizyonun doğum günü yıl dönümünde yayınlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızla bir röportaj yapmak ve bu röportajı filme çekmek istediğimizi bildirdik. Soracağım soruları çekimden 3 gün önce bildirmem koşuluyla bu röportajı yapabileceğim bildirildi. Tümü insansal özelliklerle ilgili sorularımı istenilen günde Çankaya Köşkü'ne verdim ve karşılığında da çekim günü için randevu aldım. Kurtuluş, Küçük Ağa ya da İstanbul'un Fethi gibi filmler de dahil TRT'nin tarihinde hiçbir yapıma nasip olmayan kalabalıkta bir teknik kadroyla gittik o gün Çankaya Köşkü'ne. Cumhurbaşkanı Sunay ve ben bir masanın çevresindeki koltuklara oturduk. Karşımıza iki kamera ve kim bilir kaç açıdan ışık veren projektörler yerleştirildi. Cumhurbaşkanımız önceden gönderdiğimiz sorularımıza yanıtlarını Arap harfleriyle küçük bir kağıda yazmıştı. Bu kağıdı çıkardı, masanın altında kaldığı için kamera tarafından görülmeyeceğinden emin olarak dizinin üstüne koydu. Ve ben sıradaki sorumu sordukça o da dizinin üstündeki kağıttan sorunun yanıtını okumaya başladı. Sorularımdan biri, sizde askerlik sevgisi ne zaman ve nasıl başladı idi. Cumhurbaşkanı Sunay bu sorumu da önceden hazırladığı biçimde kağıttan okuduktan sonra birden durdu ve kağıtta yazılı olmayan aklına o an gelen bir bölüm daha ekledi yanıtına. Hem bizim zamanımızda askerlik çok şerefli bir meslekti dedi. Böylesi bir yanıtla karşılaşan röportajcının o an hemen yapması gereken mesleksel ve ulusal görevi, böylesi yanıtı önce tül perde yumuşaklığındaki, daha sonra ise şayak kalınlığındaki kumaşlara sarıp yumuşatmak ve yok etmektir. Ben de bu görevimi yerine getirdim. Askerlik elbette şimdi de çok şerefli bir meslek değil mi Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Sayın Cumhurbaşkanım, elbette, tabii ya, orası muhakkak gibi bir yanıt verse sorun kalmayacak. Ben de sıradaki bir başka soruma geçeceğim. Ben bu üç yanıttan birini olsun beklerken Sayın Cumhurbaşkanımdan üstelik bir de havada yarım daire çizercesine bir el işareti destekli şöyle bir yanıt geldi. Şimdi de öyle gibi görünüyor ama dedi. Şimdikileri geç. Cumhurbaşkanımızla röportajımız bittikten sonra Mahmut Talih Öngören beni bir kenara çekti. Bir cumhurbaşkanının sözleri sansür edilemez anladık ama dedi. Söylesene onun askerlikle askerlerle ilgili bu sözlerini nasıl yayınlayabiliriz? Birlikte bir formül bulduk. Filmi hemen yıkayıp montajını yapacaktık ve yayından önce Çankaya Köşkü'ne getirip Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterecektik. Kendisi filmi seyrederken nasıl olsa bu dil sürçmesinin farkına varacak ve o bölümü çıkarmamızı emredecekti. 26 Ocak Pazartesi günü çekilen film yayına verilebilecek biçimde 29 Ocak Perşembe günü hazırlandı ve Cumhurbaşkanı'nın beğenisine ve tabii gerçekte denetimine sunulmak üzere önceden saptandığı gibi aynı gün akşamı köşke götürüldü. Çankaya Köşkü'nün büyük salonu o akşam için bir sinema salonuna dönüştürülmüştü. Yan yana ve arka arkaya dizilmiş sandalyelerin oluşturduğu sıraların en önünde Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ve eşi Atife Sunay ve aile yakınlarından birkaç kişi oturdular. Onların hemen arkasındaki sırada ise Mahmut Talih Öngören, Meral Savcı, Ayla Erdemli ve ben yerlerimizi aldık. Daha arkalardaki sıralarda ise başyaver Albay Turgut Bahadır, havacı, karacı ve denizci yaverler, köşkte görevli Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcisi ile köşkün öteki görevlileri sıralandılar. Beyaz perdedeki görüntünün sesi ise bir arkadaşımızın kucağında taşıdığı ses alma aygıtından gelecekti. Sesçi arkadaşımızı bizim sıraya ve tam Cumhurbaşkanımızın arkasındaki sandalyeye oturttuk. Malum bölüm geldiği zaman bu arkadaşımızın özel görevi ses alma aygıtının ses düğmesini biraz daha açmak ve kendi malum sözlerini Cumhurbaşkanımızın kolaylıkla duymasını sağlamaktı. Sesçi arkadaşımız üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdi. Filmin gösterimi bittikten sonra Cumhurbaşkanımız Sunay'ın filmden bu bölümü çıkarmamızı emretmesini bekledik. Fakat o arka sıraya döndü. Mahmut Talih Öngören'in, Meral Savcı, Ayla Erdemli ve benim ellerimizi sıktı ve tümümüze bakarak şöyle dedi. Tebrik ve teşekkür ederim, çok güzel olmuş. Salondan çıkmak üzereyken Sunay birden geri döndü ve sordu. Bu cumartesi akşamı yayınlanacaktı değil mi dedi. Bu soruyu daire başkanımız yanıtladı. Evet Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Ve Mahmut Talih Öngören birden bana döndü, fısıltıyla konuştu. Cumhurbaşkanımız hiçbir uyarıda bulunmadı Mete dedi biz bu filmi nasıl yayınlarız? Sunay salon kapısından çıkarken arkasından yetiştim. Sayın Cumhurbaşkanım bir maruzatımız var efendim dedim. Yayına daha iki gün var. Bu arada filme eklememizi ya da filmden çıkarmamızı emrettiğiniz bölümler varsa lütfen emir buyurursanız biz de bu değişiklikleri iki gün içinde rahat rahat yaparız efendim. Soruyu ben sordum ama Cumhurbaşkanımız hemen yanımda duran Mahmut Talih Öngören'e bakarak bildirdi direktiflerini. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş dedi. Bir milimetrosuna dokunmanızı istemiyorum. Bir milimetro ilave yapmanız da yasak, bir milimetro çıkarmanız da yasak. Anlaştık mı? Tamam mı? Haftanın sadece 3 gecesi yayın yapan Ankara Deneme Televizyonu 29 Ocak 1970 gecesi yayını kapatırken 2 gün sonraki yayının programını da açıkladı. Televizyonun kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ile özel olarak yapılan röportaj saat 21.05'te Ankara'daki Meşhurlar programımızda yayınlanacaktır. İki gün sonra 31 Ocak 1970 akşamı saat 19.30'da televizyon o geceki yayına başlarken aynı müjdeyi gecenin programını açıklarken de verdi. Ve saat 21.05'e geldiğinde Ankara'daki Meşhurların yerine de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın yerine de ses sanatçısı Nesrin Sipahi çıktı ekrana ve televizyonun o doğum gününü Nesrin Sipahi'yi seyredip Nesrin Sipahi'yi dinleyerek kutladık. Peki Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Sunay ile özel olarak yapılan röportajın filmine ne oldu? Mahmut Tali Öngören çok özel bir sır olarak açıkladı. O gece yayın saatinden önce iki albay geldi, filmin genelkurmay tarafından istendiğini söylediler ve galiba biraz da askerce bir güçle filmi almışlar götürmüşler. Çok kişi TRT yapımı sadece Yorgun Savaşçı'nın filmi yakıldı bilir. Oysa Yorgun Savaşçı'dan yıllar önce bir başka TRT yapımı Yorgun Röportajcı'nın filmi yakılmıştır da üzerinden en az 20 yıl geçip dumanının da kokusunun da yok olması beklenene kadar kimseciklerin haberi bile olmamıştır bundan bugüne kadar, bu dakikaya kadar.